Ayrım 9. Yüz Karası Orhan Kemal, sayfa 91. Genç tıp öğrencisi kardeşine yapılan teklifi günler, haftalarca düşündü. Açıktan ele geçirilecek bir paraydı. Neden almamalı, niçin faydalanmamalıydı? Bu dünya yükselmek için birbirinin omuzlarına basılması şart olmuş bir dünyaydı. Yeter ki basılacak omuz olsun. Sonbaharda bir gün, fakülte arkadaşlarından Sarı Kenan koşarak geldi. Nefes nefeseydi. Ahmet, cumartesi akşamı bizimle var mısın? Şaştı. Bu zengin çocuğu ona böyle tekliflerde bulunmak şöyle dursun, boyuna dalga geçer, fakirliğiyle adeta alay ederdi. Nereye? Bizim Masumanların köşkünde kıyak bir parti var. Kızlar, hatta kadınlar. Çok eğleneceğiz. İsterdi, can atardı ama elbisesi yoktu. Kenan ve arkadaşları eski, yeni parti kodomanlarının çocukları. Hepsi şık, hepsi fiyakalı. Sonra dans da bilmiyordu. Kenan sabırsızlıkla, ''Ne düşünüyorsun be?'' dedi. ''Evet mi, hayır mı?'' Acı acı gülümsedi. ''Evet ama...'' Kenan sözünü kesti. ''Elbise meselesini düşünme. Benim laciverti veririm sana. Oldu mu?'' Heyecanla, ''Tamam.'' dedi. Asumanların köşkü semtin pırıl pırıl asfaltı üzerinde muhteşem bir saray heybeti içindeydi ki planlarını nice yıllar önce yaşlı bir Fransız mimarı yapmıştı. Hemen hemen her gün storları yarı inik pencereleriyle tok bir miras yediği hatırlatarak miskin miskin uyuklardı. Köşkün ilk sahibi büyük fabrikatör zamanında hiç de böyle değildi. Hele işlerinin adam akıllı iyi gittiği yılların yaz gecelerinde hemen hemen bütün pencereleri aydınlık, şıkır şıkırdı. Sazlar, sözler, içkiden aşırı sarhoş kadın erkek kahkahaları çevreyi çınlatır, semtin fakir balıkçıları, küçük memurları ya da kahvecileriyle esnafını sabahlara kadar imrendirirdi. Şimdi ise fabrikatör ölüp mirası pay pay edilip, köşkte mirasçılar tarafından satışa çıkarılıp, Anadolulu, hamal yapılı sahibi satın alıp, kızıyla yerleşilebilir bir hayli sönükleşmişti. Eğer babacan tüccarın babasına şu kadarcık olsun benzemeyen kızı zaman zaman partiler vermese, konak terk edilmiş bir eski zaman yalısı kadar canlılıktan uzak kalacaktı. Fakat kız, babasının biricik kızı Asuman, haftada birkaç gün parti vererek eski fakülte arkadaşlarını topluyor, içkilerin çeşitleri, çalgılar, danslar gırla gidiyordu. Genç kız köşk satın alındıktan az sonra gerek tüm boyasını gerekse ufak tefek tamirlerini yaptırmış, köşkün ta eski günlerini sanki geri getirmişti. Önünden geçenler istemeyerek duruyor, başlıyorlardı köşk üzerine konuşmaya. Ne bina ya! 1 milyonu almış diyorlar. Çok mu? Az bile. Tamir edildikten sonra eskisinden güzel oldu. Bu herif ne iş yapar? Vallahi hiç bilmiyorum. Bilen de yok. Hamal gibi bir herif. Anlatıyorlar da uşaklarla muşaklarla güleş tutarmış. Kıyak herif desene. Sonra köşkün üst katının ağzına kadar mobilyayla dolu olduğu doğruydu. Yıllar yılı Anadolu'nun güney kısımlarında gecikmiş bir zenginliğin ihtirasıyla, dünya malına korkunç bir ihtirasla sarılan Hasan Ağa, 60'ına yakın, o da kızının zoruyla pantolon pijama giymiş kaba saba bir pamuk tüccarıydı. 1950'lerde DP'nin iktidara geçip pamuk fiyatlarını 7-7,5-8 liraya çıkarmasıyla birden korkunç bir servete ulaşıvermiş, ondan sonra da DP sayesinde yıllar yılı milyon vurarak servetini birkaç milyonun üstüne çıkardıktan başka memlekette, İstanbul'da köşkler, apartmanlar edinmişti. Yalnız apartmanlar, yalnız köşkler değil, gecikmiş zenginliğin doymak bilmeyen ihtirasıyla mezat salonlarında rast geldiği her şeyi satın almış, köşkün üst katını karmakarışık doldurmuştu. Aralarında kocaman farelerin dolaştığı bu eşyalar içinde neler yoktu ki? Biblolar, yağlı boya, kurşun kalem, modası geçmiş tablolar, tuğralı tatlı takımları, birçok heykel ve bohem vazolar, İngiliz stilinde zengin yemek ve oda takımları, İngiliz Mount Mebbil salon takımı, Louis Kenz Paris malı altın yıldızlı salon takımı, Viyana ipekli perdeleriyle divanlı vitrinli salon takımları, şatolara ait çift çift berjer koltukları, Aynalar irili ufaklı, boy boy, cins cins aynalar. Ağaç oyma, emsalin nadir bulunur yaldızlı orta masaları. Büyük goblen tablolar, ipekli kadife perde ve tüller. Dünyaca tanınmış Steiner, yarım kuyruklu konser piyanoları. Isparta, Tebriz taban halıları, kilimler, halılar, hava gazı fırınları, uzun çini sobalar, gaz sobaları, pikaplar, gramofonlar, radyolar. Bütün eşya değerlerinden çok yüksek fiyatlarla zaman zaman alınıp köşkün üst katına doldurulmuş, doldurulduktan sonra da unutulmuştu. Çünkü bütün hayatı boyunca bulgur pilavı, turşu, pastırma, yoğurttan ötesini pek bilmeyen, kadın olarak karısından başka pek pek genel evlerdekinden başkasını tanımayan Hasan Ağa, zübbe kızı Asuman olmasa bu eşyayı almazdı belki de. Asuman Hanım bir tarihlerde tıp fakültesine bir sömestr gitmiş, sonra babasının birdenbire aşırı zenginliği dolayısıyla fakülteyi bırakmış ama fakülte arkadaşlarını bırakamamıştı. Yıllar yılı fakülte arkadaşları fakülteyi bitirmiş, ilk yılların sınıf arkadaşları çekilip çekilip gitmişler, fakat Asuman'ın fakülteyle bağı kopmamıştı. Çünkü Asuman her yıl yenileriyle tanışıyor, yeniler daha yenileri tanıştırıp Asuman'ı elden ele devrediyorlardı. Pek öyle güzel değildi ama çirkin de sayılmazdı. Babasını mutlak olarak avucunun içine almıştı. Parti verdiği geceler ya da cumartesi öğleden sonraları onun köşkte bulunmasını bile istemezdi. Kabaydı babası, görgüsüzdü. Zarif, şık, kibar, sanat ve edebiyattan söz eden zarif esprili arkadaşları için tam bir alay konusuydu. Hasan Ağa aldırış etmezdi. Anası da öldükten sonra iyice yalnız kalan kızının eğlenip avunabilmesi için her türlü fedakarlığa katlanır, gönlünü hoş ederdi. Kızının masa, bir takım çatallar, bıçak tutkusuna karşılık Hasan Ağa hizmetçilerle, uşaklarla birlikte yemeği tercih ederdi. Kızı spor arabasıyla gezmeye gitti de gecikti mi, dünyalar onun olur. 35'lik hizmetçi kadın Ayşe'ye, "Bizim deli duman yemeğe gecikti, seri ver sofrayı canımın içi," derdi. Ayşe memleketten ta şu kadarcıktan büyütülmüş, sonraları Hasan Ağa'nın koynuna girmiş, şimdi de koynuna girmekte devam eden, kocaman kıçlı, kaba saba bir kadın hemen sofra bezini mutfağın betonuna serer, Hasan Ağa'sının pek haz ettiği bulgur bulamaç yemekleri önüne sürer, kocaman bir baş soğanı da yanına kordu. "Tamam mı?" "Tamam dilini dişini sevdiğim, gel otur yanıma." Kadın çokluk nazlanır, cilve yapardı. "Ne varmış yanında?" "Ne mi varmış?" "Ne varmış ya, bana fistan mı alıvereceksin ki?" "Canın sağ olsun kız, fistan ne ki? Ben sana altın burma alıvereceğim, deli." Ayşe gene de nazlanarak ağasının dizi dibine oturur, kendini onun okşamalarına bırakırdı. Bırakırdı ya, tuttuğunu da koparmadan dudağına dudağını değdirtmezdi ağasının. O gün genç tıp öğrencisi Ahmet, Sarı Kenan ve ötekilerle birlikte dolmuşa atladı. Asumanların köşkünün yolunu tuttu. Hayatında böyle yere ilk gidiyordu. Zarif, avizelerin gündüze çevirdiği mükellef salonda gözleri kamaştı. Dehşetli bir aşağılık hissiyle yerin dibine geçerek bir köşeye sığındı. Bir salyangozu hatırlatıyordu. Ürkmüş, sırtında taşıdığı kabuğunun içine çekilmişti adeta. Bu ne bol ışık, ne lüks moble, ne çeşitli yiyecek ve içkilerle yüklü masaydı. Herkes son derece her şeye yatkın, yiyor, içiyor, boyuna çalan pikapın namelerine uyarak en çılgın dansları ediyorlar. Fakat o bir kıyıda zavallı, unutulmuş, hatta hiç hatırlanmamış, sadece bakıyordu. Birden Asuman'ın dikkatine çarptı. Kimdi bu? Tanıştırılmıştı galiba ama üzerinde hiç etkisi olamamıştı. Davetlilerini ağırlamadan fırsat buldukça onu göz hapsine alıyor, hareketlerini kontrol ediyordu. Öğrenci miydi? Öğrenci ise bu ne mahcupluk, bu ne sönüklüktü? Kalın siyah çerçeveli gözlüklerinin gerisinden ürkeklikle bakıyor, bakılmaktan korkuyordu. Sanki büyük suçlar işlemiş, insanların lanetine uğramıştı. O sıra yanına gelen Sarı Kenan'a sordu. Kim bu Allah aşkına? Sarı Kenan anlattı. Hem de uzun uzun. Asuman birden ilgilendi. Demek çok fakir bir aile çocuğuydu ve buraya gelebilmek için elbisesi bile yoktu da arkadaşının elbisesini ödünç almıştı. Sarı Kenan, sarhoş kızlardan birisiyle dansa kalktığı bir ara genç fakat sönük tıplının yanına gitti. ''Merhaba Ahmet Bey.'' ''Merhaba efendim.'' ''Deminden beri dikkat ediyorum. Yapayalnız oturuyorsunuz. Niçin dans etmiyorsunuz?'' ''Bilmiyorum.'' dememek için. ''Bilmem ki.'' dedi. Asuman elinden tutup kaldırdı. ''Haydi birlikte dans edelim.'' Koca salon, pırıl pırıl ışıkları, kristal içki takımları, duvarlardaki tablolarıyla filan coşmuştu. Çılgınca dans edenlerin arasına katıldılar. Asuman hemen anlamıştı dans bilmediğini. Bozmadı. Bir ara, ''İster misiniz terasa çıkalım?'' dedi. Çıktılar. Ahmet'in dili tutulmuştu sanki. Asuman onu açmak, aşağılık duygusundan gelen sıkılganlığını gidermek için koştu. Uzun viski bardaklarından birine bol alkollü bir kokteyl doldurup geldi. ''Bir şeyler yediniz mi?'' Ahmet hep o utangaçlıkla ''Evet'' dedi. ''İçki?'' ''Başım hoş değildir.'' Asuman güldü. ''Bundan sonra başınız hoş olur. Buyurun.'' İçmemişti şimdiye kadar. Ama almamak, içmedim demek de ayıp kaçacaktı. Aldı, tepesine dikti ve allak bullak olduysa da bozmamaya çalıştı. Genç kız, ''Buyurun.'' diye ağzına şan fıstığı koydu. Viski bardağındaki içki bittiği zaman Ahmet eski Ahmet olmaktan çıkmış, hayallerindeki saldırgan genç oluvermişti. Artık ne utanma ne de sırtındaki elbisenin bile kendisinin olmayışı. Uzun uzun konuşuyor, konuştukça coşuyordu. Bir ara, ''Ben fakir bir dondurmacının oğluyum.'' dedi. ''Böyle özenli yerlere hayatımda hiç gelmedim. Sizin köşkünüz benzersiz. Hayranım size. Bu köşk, bu möble, bu ışık. Biliyor musunuz, sırtımdaki şu elbiseler bile benim değil.'' Asuman bayılıyordu. ''Ne zarar?'' dedi. ''İnsanın canı sağ olduktan sonra dünya malını her zaman kazanır.'' Ahmet'in gözleri alev alev parladı. ''Kazanacağım. Göreceksiniz. Hayatta başarılı olacağım. Benim de başkaları gibi her şeyim olacak.'' Asuman dudaklarını yaklaştırdı. ''İnşallah. Bununla birlikte...'' ''Evet. Sen istedikten sonra bütün bunlar senin olabilir.'' Ahmet'in her yanı bir ihtiras fırtınası sarıverdi. Kısık bir sesle, ''Nasıl?'' Genç kızın arzulu dudakları dudaklarına yapıştı. Sonra tekrar, daha sonra tekrar. Şimdi tam sarhoş olmuştu, uçuyordu. Hayatında ilk defa böyle güzel, ona öyle gelmişti. Bir zengin kızla sevişiyordu. Masume de dahil dünya vız gelebilirdi. Genç kızı kucakladığını, elektriği sönük yan odaya götürdüğünü hatırlıyordu. Gözlerini bu zarif köşkün yan odalarından birinde açtığı zaman vakit sabahtı. Hafif bir güneş lekesi tül perdelere vurmuştu. Peki ama burada işi neydi? Ne arıyordu? Ne aradığını hatırlamaya çalıştı. Hatırladı da. Demek genç kızla... Peki ama neredeydi genç kız? Niçin onu yalnız bırakmıştı? Yattığı yer zarif bir kar yolaydı. Çok geçmeden Asuman kırgın bir yüzle içeri girdi. Çok fena, dedi. Ne yapacağız? Şaştı. Neyi? Gece beni berbat ettin. Nasıl yani? Ah ya Rabbi, hatırlamıyor bile. Ben artık kız değilim. Meğer sen ne canavarmışsın. Babamın yüzüne nasıl bakacağım? Yarın evlenmek istersem kocama ne cevap vereceğim? Genç adamın göğsüne yaslanarak ağlamaya, hatta hıçkırmaya başladı. Bir ara yaşlı gözlerini kaldırarak, ''Ben artık senin karın oldum.'' dedi. ''Bu hatayı tamir etmeye mecbursun. Beni mahvettin Ahmet. Ahmetciğim, mahvettin beni.'' Ahmet her şeyi anlamıştı. Anlamış, inanıvermişti. Peki ama nasıl tamir edecekti? Sonra genç kız, ''Basit.'' dedi. ''Beni babamdan istersin.'' ''Evet ama ben...'' ''Biliyorum, fakir bir öğrencisin. Zarar yok. Biz çok zenginiz.'' ''Baban seni bana vermeye razı olur mu?'' ''Babam bana danışır. Ben razı oldum mu? Mesele yok.'' Birden çıldıracak kadar sevindiyse de babasını, annesini, kardeşlerini hatırladı. ''Onlardan bahsetse miydi acaba?'' Genç kız sordu. ''Ne düşündün?'' Düşündüklerini anlatmak isterdi. O fakir bir aile çocuğuydu. Babası, annesi, kardeşleri onun doktor çıkmasını bekliyorlardı. Acaba onları da yanlarına alamazlar mıydı? Genç kız bütün bunları anlamış gibi, ''İstersen babanı, anneni, kardeşlerini de buraya getirebilirsin.'' dedi. Sevinçten çılgın genç kıza sarıldı, şiddetle sarıldılar. Bütün bunlardan habersiz Masume ise yatağında uyanık sevgilisini bekliyordu. Hiç böyle adeti yoktu. Niçin gelmemişti gece? Sabah olmuş, kayınbiradere saydığı müvezziye delikanlının çayını vermiş, babasını doyurup yolcu etmişti de sevgilisi neden gelmemişti? Ertesi gün geldi. Dehşetli, dalgın, genç kızın gözlerinin içine uzun uzun bakıyor, tek kelime söyleyemiyordu. Genç kızsa deliye dönmüştü. ''Söyle, nedir bu dalgınlığın? Kimi, neyi düşünüyorsun?'' Cevap vermiyordu. Vermiyordu ama içinde Asuman, yalnız o ve onun sevgisinden çok boğazın incisi köşkü, göz alıcı mobilyaları ve hepsinden önemlisi bundan böyle ulaşacağı dehşetli rahat hayat. Asuman'ın babasıyla da konuşmuş, anlaşmıştı. Kaba saba bir adam olan bu baba, onu bağrına evladı gibi basacağını söylemişti. Oğlu yoktu, canından çok sevdiği tek kızı. Onu da böyle bir damatla baş göz ettikten sonra ölse bile gam yemeyecekti. Genç tıp öğrencisinin bu koyu sessizliği Masume'yi deliye çevirmekte devam ede dursun, o kararını vermişti. Köşke taşınacak, uçsuz bucaksız varlığın engin denizinde yüzecekti. En son geldiği gün sabaha karşıydı. Sarhoştu. Maksadı usullacık gelmek, ufak tefeğini herkes hatta kardeşinden bile habersiz alıp köşede bekleyen taksiye yükleyip bir hırsız gibi uzaklaşmaktı. Tam bavullarını almış çıkarken kardeşi uyandı. ''Kim o? Sen misin ağabey?'' Aklı giderek ''Sus!'' dedi. ''Niye? Ne var? Nereye gidiyorsun?'' Kesti attı. ''Oraya, Asumanlara.'' Mehmet yataktan fırladı. Ağasının karşısına bir kartal gibi dikildi. ''Masume ne olacak?'' Beriki kızdı. ''Ona sen karışma. Bu yaptığın alçaklık derler. Karşında ağabeyin olduğunu unutma. Sonra sen biliyorsun, yarı bucuk, tahsilinle ailemizin yüz karısısın.'' Mehmet kuvvetli bir yumruk yemişçesine sarsıldı. ''Tahsili yarım kalmakla insan yüz karısı olmaz. Asıl yüz karısı hem tahsilli olmak hem de tükürdüğü tükürüğü yalayıp en sıkıntılı günlerinde elini tutmuş, çeyiz parasını esirgememiş, sana vermiş masum bir genç kızı yüzüstü bırakıp gitmektir. Yüz karısı sensin.'' Ağabeyin tokat atmak için şiddetle havaya kalkan eli, küçük kardeşin çelik kadar sert ve kuvvetli pençesi içine kısıldı. ''Ah!'' diye bağırdı. ''Bırak elimi.'' Küçük kardeş kavradığı bileği sertçe itti. Ağabeyi sırt üstü yuvarlandı. Elinde tabanca olsa çekip vurabilirdi kardeşini. Ama nerede? Sonra kardeşi demek bu kadar kuvvetliydi. ''Haksızlık ediyorsun.'' dedi. ''Bir genç kıza, alelade bir genç kıza verilmiş basit bir sözden dolayı istikbalimle alakalı mükemmel fırsatı tepemezdim.'' Bütün bunları geceliği içinde titreyerek dinleyen Masume, kendini onlara göstermiyor, odanın aralık kapısından içeriye bakarken hüngür hüngür ağlıyordu. Başkalarının daha çok da kara borsacıların servetinden faydalanmak alçaklıktır. O serveti kendi çalışmalarınla yaratmalısın. Öyle de olabilir, böyle de. Basit, yarı cahil bir kızın hatırı için kendimi feda edemem. Ayağa kalktı. Bavulunu tekrardan aldı. Yolumdan çekil. Küçük kardeş göğsüyle durdurdu. Hiç olmazsa bir Allah'a ısmarladık de. Hayır demeyeceğim. İçimden gelmiyor. Ona borçlusun. Kızın sana yaptığı maddi yardımları öde. Masume içeri iradeyle girdi. Bırak kardeşim, dedi. Bırak gitsin. Niçin mani oluyorsun? İki kardeş birden buz kestirildiler. Önce davranan ağabey elini cebine attı. Dün Asuman'dan aldığı iç içe 5 tane 50 liralığın tomarını çıkardı uzattı. Size borcum vardı. Masume paralara bakmadı bile. Başını iki yana sallayarak, hayır dedi. Bana borçlu değilsiniz. Paralarınızı cebinize sokun. Allah yolunuzu açık etsin. Döndü, gitti. Ertesi günkü gazeteler, ahır kapı yakınlarında bulunan genç bir kızın cesetinden bahsettikleri zaman küçük kardeş hüngür hüngür ağlıyor, büyükse yeni sevgilisinin köşkündeki mükellef kahvaltı masasında ekmeğine tereyağı sürüyordu. Kitabın sonu 11 Ekim 2014 sayfa 101.